Dostoyevski, Suç ve Ceza, 33. Bölüm. Sigarasını içen ve dinlenen Porfiri Petrovic sonunda, "Ah şu sigara!" diye söze başladı. "Biliyorum, zararlı, çok zararlı ama bir türlü bırakamıyorum. İşte öksürüyorum, boğazım gıcıklanıyor, tıkanıyorum ama yine de içiyorum. Biliyor musunuz, ben biraz ötleyimdir. Geçenlerde Doktor B'ye başvurdum. Hastalarını en az yarım saat muayene eden bir hekimdir o. Beni görünce önce alay etti, sırtımı, göğsümü dinledi, tık tık etti. Sizin dedi, tütünü bırakmanız gerek. Akciğerlerim büyümüş, iyi ama nasıl bırakacağım? Onun yerini alabilecek bir şey yok ki. Felakete bakın ki içki de içmiyorum. İçki içmemek de felaketmiş görüyorsunuz ya. Her şey görecelidir azizim Rodion Romanoviç. Her şey görecelidir." Raskolnikov tiksintiyle, "Gene eski numaralarına mı başlıyor?" diye düşündü. Son görüşmelerinde geçen sahneleri hatırladı ve birden o zamanki duyguları büyük bir dalga halinde yüreğine saldırdı. Porfiri Petrovic odaya bir göz atarak, "Bilmem haberiniz var mı?" diye sürdürdü sözlerini. "Önceki gün yine uğramıştım size. Buraya, bu odaya girdim. Gene bugünkü gibi evinizin önden geçiyordum. Hadi şuna bir ziyaretçik yapayım diye düşündüm ve yukarı çıktım. Çıktım ki odanızın kapısı ardına kadar açık. Biraz bekledim, bakındım. Sonra hizmetçinize adımı vermeden çıkıp gittim. Kapınızı hiç kilitlemez misiniz?" Raskolnikov'un yüzü gitgide kararıyordu. Porfiri onun kafasından geçenleri tahmin ediyor gibiydi. "Açıklama yapmaya geldim canım kardeşim Rodion Romanoviç. Açıklama yapmaya geldim. Size böyle bir açıklamada bulunmak zorundaydım," diye sürdürdü sözlerini. Yüzünde bir gülümseme vardı. Hatta avucuyla Raskolnikov'un dizine hafifçe vurdu. Ama aynı zamanda yüzü birden ciddileşti, kaygılı bir hal aldı. Hatta Raskolnikov'u şaşırtan, kedere benzer bir şeyler bile vardı yüzünde. Onu hiç böyle görmemişti Raskolnikov. Böyle görebileceğini de 40 yıl düşünse bilemezdi. "Son görüşmemizde aramızda tuhaf bir sahne geçmişti Rodion Romanoviç. Aslında ilk görüşmemizde de tuhaf şeyler olmuştu ama o zaman her neyse, onlar oldu bitti. Şimdi sorun şu, sanırım size karşı çok suçluyum, bunu hissediyorum. O gün birbirimizden nasıl ayrıldığımızı hatırlıyor musunuz? Siz müthiş sinirlenmiştiniz, bacaklarınız titriyordu. Ben de müthiş sinirlenmiştim ve benim de bacaklarım titriyordu. Ve bildiğiniz gibi o gün aramızda pek de kibarca şeyler geçmemişti. Oysa biz ne de olsa centilmen kişileriz. Yani ne olursa olsun öncelikle centilmeniz. Bunu hiç unutmamak gerek. Oysa o gün işi nerelere vardırmıştık. Hiç de kibarca bir davranış değildi." Başını kaldırıp Porfiri'ye bakan Raskolnikov, "Neler söylüyor bu adam, beni ne sanıyor?" diye düşündü. "Şimdi açık davranmakla daha doğru hareket etmiş olacağımı düşündüm," diye sürdürdü sözlerini Porfiri Petrovic. Bakışlarıyla eski kurbanını daha çok rahatsız etmek istemiyormuş gibi gözlerini yere indirmişti. Eskiden kullandığı yöntemleri, başvurduğu kurnazlıkları küçümsüyordu sanki. O kuşkular, o sahneler uzayıp gidemezdi öyle. O gün eğer Mikolka araya girmeseydi iş nereye varırdı bilemiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Şu esnaf kılıklı adam o gün benim odamda, bölmenin arkasında oturuyordu. Kuşkusuz bunu şimdi biliyorsunuz. Ben de sizin bildiğinizi biliyorum çünkü onun daha sonra size uğradığını öğrendim. Ama o gün sizin düşündüğünüz bir takım şeyler olmamıştı. Yani adam gönderip kimseyi çağırmamış ve hiç kimseye bir takım konularda emirler vermemiştim. Niçin emir vermediğimi mi soruyorsunuz? Bilmem ki bunu size nasıl anlatmalı. Olup bitenler sanki beni de serseme çevirmişti. Böylece ancak kapıcıları çağırtabilmiştim. Çıkarken herhalde görmüşsünüzdür. Kafamda şimşek gibi bir düşünce çakmıştı çünkü. O sıralar ben kesin bir inanç duyuyordum içimde Rodion Romanoviç. Bir şeyi bir süre için elimden kaçırırsam bir başka şeyi kuyruğundan tutar ve bu kez de bunu benimserim. Benimserim ve sonuna kadar elimden kaçırmam. Yaratılıştan çok sinirlisiniz siz Rodion Romanoviç. Az çok öğrenmiş olmakla övünebileceğim karakterinizin ve yüreğinizin başka pek çok özelliklerinin yanında çok sinirli bir kişiliğiniz var. Hiç kimsenin kalkıp da bütün gizlerini bir bir sayıp dökmeyeceğini kuşkusuz ben de düşünebilirdim. Evet, gerçi karşınızdaki adamın sabrını iyice taşırdığınız zaman böyle şeyler olmuyor değil ama doğrusu pek seyrek. Bunu ben de düşünebilirdim. Ama benim düşündüğüm şey başkaydı. Bir delil diyordum ben. Küçücük, minnacık bir delil olsa. Ama öyle bir delil ki onu ellerimle tutabileyim, somut bir şey olsun, psikolojik değil. Çünkü diyordum, eğer bir adam suçluysa ne olursa olsun ciddi, elle tutulur bir açık vermesi beklenebilir. Hatta böylesi durumlarda hiç ummadığı sonuçlarla bile karşılaşabilir insan. Yani o sıralar sizin karakterinize güveniyordum Rodion Romanovich. Her şeyden çok sizin karakterinize. O sıralar hemen bütün umudum sizdeydi. Raskolnikov sorduğu soruyu bile doğru dürüst düşünmeden, "İyi ama siz şimdi niçin böyle konuşuyorsunuz?" diye mırıldandı. Sonra aklı iyice karışarak, "Bu adam neler söylüyor böyle?" diye düşündü. "Beni gerçekten de suçsuz sanıyor olabilir mi? Bunları niçin söylüyorum? Çünkü size açıklama yapmaya geldim ve bunu kendim için kutsal bir görev sayıyorum. Her şeyi, bütün bu hikayenin nasıl geliştiğini, o zamanki acı ve üzüntüleri bir bir anlatmak istiyorum. Benim yüzümden çok acı çektiniz Rodion Romanovich. Ama ben bir canavar değilim. Bütün bu olup bitenlerin umutsuz, karamsar ama gururlu, hükmetmek isteyen ve sabırsız, evet bilhassa da sabırsız bir insana ne kadar ağır geleceğini çok iyi anlıyorum. İnançlarınızla bütünüyle katılmamakla birlikte sizi kesinlikle son derece iyi ve yüce gönüllü bir insan olarak görüyorum. Bunu bütün açık yürekliliğimle peşin peşin söylemeyi bir borç sayıyorum. Çünkü her şeyden önce hiç kimseyi aldatmak istemiyorum. Size karşı daha tanıdığım ilk andan beri bir muhabbet duyuyorum. Bu sözlerime belki de gülüyorsunuzdur, haklısınız. Daha ilk gördüğünüz andan beri beni sevmediğinizi biliyorum. Çünkü gerçekten de sevmeniz için ortada bir neden yoktu. Ama ben, siz nasıl sayarsanız sayın, her yola başvurarak sizde bıraktığım kötü izlenimi gidermek ve benim de yüreğimi, vicdanı olan bir insan olduğumu göstermek istiyorum. İştenlikle söylüyorum bunları. Porfiri Petrovich sustu. Raskolnikov yeni bir korku dalgasının yükselişini duyduğu içinde. Porfiri'nin kendisini suçsuz saydığı düşüncesi birden onu korkutmaya başlamıştı. Bütün bu hikayenin nasıl başladığını anlatmak, gereksiz hatta baş ağrıtmak türünden bir şey olacaktır sanırım diye sürdürdü sözlerini Porfiri Petrovich. Hem bunu becerebileceğimi de hiç sanmam. Çünkü bu durum nasıl açıklanabilir ki? Önce bir takım söylentiler dolaşmaya başladı. Bunların ne tür söylentiler olduğunu, kimden çıktığını, ne zaman başladığını ve işin nasıl gelip size dayandığını konuşmayı da gereksiz buluyorum. Bana gelince tümüyle ve gerçek anlamda bir rastlantı sonucu başladı bendeki kuşkular. Bu rastlantı olabilirdi de, olmayabilirdi de. Evet, neydi bu rastlantı? Sanırım bu da üzerinde durmamız gereken bir konu değil. İşte bütün bu rastlantı ve söylentiler bende bir düşüncenin doğmasına neden oldu. Her şeyi itiraf ettiğime göre yine itiraf ederim ki size ilk ben saldırmıştım. Rastlantılara örnek olarak koca karının kendisine rehin bırakılan eşyaların üzerine koyduğu işaretleri ve buna benzer başka bir takım saçma şeyleri söyleyebilirim. Yüzlercedir bunlar. Öte yandan yine bir rastlantı sonucu olarak karakolda geçen sahneyi bütün ayrıntılarıyla öğrendim. Hem de öyle rastgele birinden değil, çok özel, çok önemli, kendisi de farkında olmadan bu sahneye tam hakkını veren birinden dinledim. Ve işte bütün bunlar gelip de birbirinin üstüne binince sevgili Rodion Romanovich, siz olsanız belli bir yöne yönelmez miydiniz? Evet, gerçi bir İngiliz atasözü 100 tavşandan bir at oluşturulamayacağı gibi 100 kuşkudan da hiçbir zaman bir delil oluşturulamaz diyor. Ama bu aklın sağduyunun sesidir. Siz gelin de insanın tutkularını anlatın bunu. Çünkü önünde sonunda sorgu yargıcı da bir insandır. Sonra bir dergide çıkan makalenizi de hatırladım. Hani beni ilk ziyaretinizde üzerinde ayrıntılarıyla konuşmuştuk. Ben o zaman sizin düşüncelerinizi daha etraflıca öğrenebilmek için yazınızdaki fikre karşı çıkmış, hatta alay etmiştim. Tekrar ediyorum Rodion Romanovich. Siz hem çok sabırsız hem de hastasınız. Gözü pek kibirli, ciddi ve duygulu, çok duygulu bir adam olduğunuzu çoktandır biliyorum. Bütün bunlar benim yakından bildiğim duygulardır. Bu bakımdan yazınızı bildik birinin yazısını okur gibi okudum. Yüreğinizin göğsünüzden fırlayacakmış gibi çarptığı ve sizin bütün coşkunluğunuzu bastırmaya çalıştığınız uykusuz gecelerin esrikliği içinde doğmuş bir yazıydı bu. Ama gençliğin bu bastırılmış gurur dolu coşkunluğu çok tehlikelidir. O gün alay etmiştim yazınızla. Şimdi ise bu yazıyı çok sevdiğimi, yani genç bir amatörün bu ateşli kalem denemesini genel olarak çok beğendiğimi söylüyorum. Sis ve duman bulutlar arasında inleyen bir tel. Saçma ve fantastik bir yazı ama içinde öyle bir iştenlik, satın alınamayan öyle bir gençlik şuuru, gençlik gururu, öyle sonsuzcasına bir gözü peklik parıldıyor ki. Karamsar bir yazı ama güzel. Makalenizi okuyup bir kenara koymuş, bu adam bu kadarla kalmayacak diye düşünmüştüm. Şimdi söyleyin, böyle bir geçmişten sonra bunu izleyen olaylara kendimi kaptırmam mümkün müydü? Ah, ben sanki şu anda bir şeyler söylüyor muyum? Herhangi bir düşünce ileri sürdüğüm var mı şu anda? O sıra yalnızca bir gözlemde bulunmuştum. Düşünüyorum da ne var sanki bunda? Hiçbir şey yok. Hem de en yüksek düzeyde hiçbir şey. Hem bir sorgu yargıcı olarak benim işim bu işe kendimi böylesine kaptırmam hiç de yakışık alır bir davranış olmasa gerek. Elimde üstelik de bütün delilleriyle birlikte bir Mikolka var. Kim ne derse desin ortadaki gerçek bu. Bu gerçek de kendi psikolojisini getiriyor, bununla uğraşmam gerek. Çünkü bu benim için bir ölüm kalım sorunudur. Şimdi bütün bunları size niçin açıklıyorum? Her şeyi bilesiniz ve o günlerdeki kırıcı davranışlarımdan dolayı aklınızla ve yüreğinizle beni suçlamayasınız diye. İştenlikle söylüyorum. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Sanıyor musunuz ki o zaman gelip evinizi aramadım? Geldim, aradım. Şurada, yatağınızda hasta yatıyordunuz. Tabii resmen bir sorgu yargıcı olarak gelmedim ama geldim ve aradım. Daha ilk belirtiler ortaya çıktığı anda eviniz en dip köşe bucağına varana kadar karış karış aranmıştır. Ama boşuna. O zaman bu adam kendiliğinden gelecektir diye düşünmüştüm. Madem ki suçlu, kesinlikle gelecektir, hem de çok yakında. Bir başkası olsa gelmezdi ama bu gelecektir. Razumihin'in bir ara yaptığı gevezelikleri hatırlıyor musunuz? Bunu sizi heyecanlandırmak için biz düzenlemiştik. Ortaya bazı söylentiler attık. Razumihin öfkesini içinde gizleyemeyen bir adam olduğu için bunları gelip size iletecekti. Bay Zamyatov'un dikkatini ise o apaçık pervasızlığınız ve öfkeniz çekmişti. Bir insan bir restoranda birdenbire ben öldürdüm diye nasıl bağırabilir? Bunu yapan insanın son derece gözü pek, son derece küstah ve eğer suçluysa son derece yılmaz, savaşkan biri olması gerekir. İşte o sıralar ben böyle düşündüm ve beklemeye başladım. Bütün varlığımla sizi bekliyordum. O gün Zamyatov'u perişan etmiştiniz doğrusu. Aslında bütün iş şu lanet olasıca iki başlı psikolojideydi. Neyse, ben sizi böyle gerilim içinde beklerken bir de baktım ki Tanrı sizi bana göndermiş. Doğruca bana, evime geliyorsunuz. Yüreğim öyle çarpmaya başladı ki, niçin gelmeniz gerekmişti bana, niçin geliyordunuz? Ya o gülüşünüz, o kahkahalarınız? Hatırlıyor musunuz içeri girerkenki gülüşünüzü? Bir camın ardından izliyordum sanki her şeyi. Bir anda sezmiştim durumu. Eğer sizi öylesine gerilimle, öylesine özel bir biçimde bekliyor olmasaydım, gülüşünüz dikkatimi bile çekmeyebilirdi. İnsanın belli bir ruh hali içinde bulunması budur işte. Ya Razumihin'in hali neydi öyle? Hele şu taş, hele şu taş. Hani şu altına eşyaların gizlendiği taş. Hatırlıyor musunuz? Evet, bir bostanın içinde görür gibi oluyorum o taşı. Bir bostanda demiştiniz değil mi Zamyatov'a? Sonra ikinci kez de bana. Derken makaleniz üzerinde konuşmaya başlamıştık. Siz bize açıklamalarda bulunuyordunuz. Her sözünüzün altında ikinci bir anlam daha vardı. Her sözünüz asıl anlamının dışında bir başka anlam daha taşıyordu sanki. İşte Rodion Romanoviç, son kilometre taşına kadar ben bu şekilde geldim. Ama alnım taşa çarpınca kendime geldim. Hey dedim kendi kendime. Ne yapıyorum ben böyle? İnsan isterse bütün bunları en küçük ayrıntısına kadar tam ters yönde de açıklayabilir. Üstelik böylesi daha da doğal olur. Elimde küçücük bir delilin bulunması çok daha iyi olurdu. Ama şu kapının çıngırağı olayını duyunca sevincimden neredeyse yüreğim duracaktı. Tir tir titriyordum. İşte delil diye düşündüm, işte delil. O zaman bunun üzerinde fazla kafa yormadım. İstememiştim bunu. Şu esnaf kılıklı adam yüzünüze karşı katil diye bağırdığı halde kendisine hiçbir şey sormaya cesaret edemeden onunla nasıl 100 adım yolu birlikte yürüdüğünüzü kendi gözlerimle görebilmek için o anda çıkarıp 1000 ruble verebilirdim. Ya şu sırtınızdaki ürpertiler? Hastayken, yarı sayıklamalar durumundayken gidip de kapının çıngırağını çalışınız. Bütün bunlardan sonra o sıralar size yaptığım şakalara şaşılabilir mi Rodion Romanoviç? Hem sonra neden bana tam o anda geldiniz sanki? Tanrı bilir, birileri iteklemişti sizi bana doğru ve eğer o sırada Mikolka gelip de bizi ayırmasaydı. Mikolka'nın gelişini hatırlıyorsunuz değil mi? İyi hatırlıyor musunuz? Bir yıldırım düşmüştü sanki aramıza. bulutların arasından doğruca ortamıza düşmüştü. Ama ben nasıl karşıladım bu yıldırımı? Kendiniz de gördünüz. Şu kadarcık olsun inandın mı ona? Ne gezer? Siz çıktıktan sonra Mikolka bana hele bazı noktalarda öylesine düzgün, tutarlı cevaplar verdi ki doğrusu şaşmaktan kendimi alamadım ama yine de söylediklerinin hiçbirine inanmadım. Bir insanın doğru bildiği düşünceye sımsıkı sarılması budur işte. Hayır diye düşündüm. Sabah sabah Mikolka da kim oluyormuş? Raskolnikov. Ama Razumihin bana daha dün sizin şu anda da Nikolay'ı suçlu gördüğünüzü söyledi, dedi. Hatta bunu Razumihin'e inandıran da siz olmuşsunuz. Ama soluğu sözünü tamamlamasına yetmedi, tıkanıp kaldı. Onu çok iyi tanıyan Porfiri'nin yine de kendi kendini inkara benzeyen sözlerini soluk almamacasına bir heyecanla dinlemişti. Duyduklarına inanmaktan korkuyor ve inanmıyordu. Porfiri'nin iki anlama gelebilecek sözlerinde daha açık, daha kesin bir şeyler yakalamaya çalışıyordu. Porfiri Petrovic, sürekli susan Raskolnikov'un bir soru sormasına sevinmiş gibiydi. ''Bay Razumihin!'' diye bağırdı. Onu bu işten dışlamak gerekiyordu. İki kişilik oyunda üçüncü kişinin işi yoktur. Bay Razumihin bu işlerle hiç mi hiç ilgisi olmayan bir adam. Bana geldiğinde yüzünde renk diye bir şey kalmamıştı. Neyse Tanrı yardımcısı olsun. Onu bu işe hiç karıştırmayalım. Mikolka'ya gelince, onu benim nasıl gördüğümü bilmek ister misiniz? Daha ergin yaşa gelmemiş bir çocuk bu Mikolka. Ödlek falan değil ama. Nasıl söyleyeyim, sanatçı gibi bir şey. Onu böyle anlatışıma gülmeyin. Temiz yürekli, kolay etkilenebilen birisi. Üstelik hayalci. Çok güzel şarkı söylüyor, çok güzel dans ediyor ve dediklerine göre öyle güzel masal anlatıyormuş ki başka yerlerden kalkıp kendisini dinlemeye geliyorlarmış. Katılırcasına gülmesi için parmağınızın ucunu göstermeniz yetermiş. İçer kör kütük sarhoş olurmuş ama bunu serkeşliğinden değil, öylesine birileri içirdiği zaman çocuksu denebilecek bir şekilde yaparmış. O sırada bir şey çaldığının da farkında değil. Yerde bulup aldıysam bu da hırsızlık mı sayılır diyor. Bu çocuğun bir raskolnik, daha doğrusu bir tarikat üyesi olduğunu bilmem biliyor muydunuz? Soyunda göçerler varmış. Kendisi de şu son iki yıldır köyünde bir din önderine müritlik etmiş. Bütün bunları Mikolka'nın kendisinden ve onun Zarayskli hemşerilerinden öğrendim. Durum daha bitmedi. Bir ara çöllere kaçmak istemiş. Müthiş sofuymuş. Gece gündüz dua eder, en eski gerçek dua kitaplarını okur, sevaba girermiş. Petersburg kendisini müthiş etkilemiş. Bilhassa da kadınlar ve şarap. Kolay etkilenebilen bir insan olduğu için köyündeki din önderini, dua kitaplarını falan unutuvermiş. Yine öğrendiğime göre Petersburglu bir sanatçımızın dikkatini çekmiş. Ders için ona gidip gelmeye başlamış. Derken işte başına bu iş geldi. Çok korktu, kendini asmaya kalkıştı, sonra kaçmak istedi, elden ne gelir? Halkımızda adalet sistemimiz üzerine yerleşmiş bir inancın sonucu bu. Yalnızca yargılanma sözü bile kimileri için başlı başına ürkütücü bir kavram. Bu işin suçlusu kim? Dediklerine göre yeni mahkemeler kurulacakmış, umarım. Neyse, hapishanede Mikolka'nın din önderini hatırlayacağı tuttu. Yeniden sofuluğa başladı. Bir de baktık elinde bir İncil. Bu tür insanlardan kimileri için çile çekmek ne demektir bilir misiniz Rodion Romanovich? Herhangi biri adına ya da herhangi bir şey için değil, yalnız çile çekmek gerektiği için çile çekerler. Çile çekmek iyi bir şeydir onlar için. Hele bu çile devletten kaynaklanıyorsa büsbütün iyidir. Bir zamanlar bir mahkum tanımıştım. Boyuna ocağın üzerinde yatar ve kutsal kitap okurdu. Tam bir yıl böyle uslu uslu yattı. Sonunda okuya okuya öyle bir hale geldi ki bir gün ortada fol yok, yumurta yokken duvardan söktüğü bir tuğlayı hapishane müdürünün kafasına fırlatıverdi. Ama nasıl bir fırlatış? Adama bir şey olmaması için tuğlayı başının bir metre üzerine atmıştı. Hapishanede görevlilere silahla saldıran bir mahkumun başına neler gelir malum. O bir kez çile çekmeye karar vermişti. İşte ben Mikolka'nın da çile çekmeye karar verdiğini ya da aklından buna benzer bir şeyler geçirdiğini sanıyorum. Bunu kesinlikle hatta bir takım gerçek verilere dayanarak bildiğimi söyleyebilirim. Yalnız o daha benim bunu bildiğimi bilmiyor. Ne o, yoksa bizim halkımız gibi bir halkın içinden böyle bir takım fanatiklerin çıkabileceğine inanmıyor musunuz? Çıkar. Din önderi bilhassa da kendini asmaya kalkmasından sonra Mikolka üzerinde yeniden etkisini göstermeye başladı. Aslında kendisi gelip bütün bunları bana bir bir anlatacaktır. Gelmez dayanır mı diyorsunuz? Bekleyelim, görürüz. Her an gelip eski ifadelerini inkar etmesini bekliyorum ben. Doğrusunu isterseniz sevdim ben bu oğlanı ve kendisini esaslı bir şekilde inceliyorum. Ne dersiniz? Pek çok konuda bana öyle tutarlı cevaplar verdi ki, gerekli bilgileri edindiği, ustaca hazırlandığı besbelli. Ama öte yandan pek çok konuda da öylesine saçmaladı ki, hiçbir şey bilmediğini açıkça ortaya koydu. Üstelik hiçbir şey bilmediğinden en ufak bir kuşkuya kapılmadan. Hayır azizim Rodion Romanovich, Mikolka değil bizim aradığımız adam. Çağımızın içinde yaşadığımız zamanın fantastik, karanlık bir olayıyla karşı karşıyayız burada. Çağımız ki insanların yüreklerini bir şaşkınlıktır almış. Kan tazeleniyor sözleri, dillerden düşmez olmuş. Bütün hayatın konfordan ibaret olduğu düşüncesi propaganda edilir olmuş. Kitabi düşler ve teorilerle allak bullak olmuş bir kafadır burada söz konusu olan. İlk adımı atabilmenin kararlılığını görüyoruz burada. Ama öylesine kendine özgü bir kararlılık ki bu, cinayeti işlemeye karar vermiş ama cinayet işlemeye kendi ayaklarıyla değil de sanki dağdan ya da çan kulesinden düşer gibi gitmiş. Kapıyı arkasından kilitlemeyi unutmuş ama yine de öldürmüş. Hem de iki kişiyi birden. Sırf teorisi öyle gerektirdiği için. Öldürmüş ama paraları almayı becerememiş. Aldığı kadarını da götürüp bir taşın altına gizlemiş. Dışarıdan kapı sarsılır, çıngırak durmamacasına çalarken kapının bu tarafında çektiği acılar yetmemiş, daha sonra bu çıngırağı yine hatırlayarak sırtında aynı soğuk ürpertileri bir kez daha duyabilmek için yarı sayıklar bir durumda kalkıp cinayet yerine boş daireye gitmiş. Diyelim ki bu davranışı hastalık halinin bir sonucu ama bu kez de bir başka durumla karşılaşıyoruz. Bu adam bir cinayet işlemiş olmasına rağmen kendisini dürüst, namuslu bir insan saymakta, herkesi küçümsemekte ve neredeyse kanat takıp melekliğe soyunmaktadır. Yok Rodion Romanovich, yok iki gözüm. Mikolka'nın haddine mi düşmüş bütün bunlar? Mikolka değil bu adam. Porfiri Petrovic'in daha önce söylediklerini inkara benzeyen bu son sözleri öylesine beklenmedikti ki Raskolnikov tepeden tırnağa titrediğini duydu. Kendini tutamadı ve tıkanırcasına öyleyse kim öldürdü dedi. Öylesine beklenmedik bir soruydu ki bu Porfiri Petrovic için. Öylesine şaşırtmıştı ki bu soru onu kendini koltuğun arkalığına bırakıverdi. Nasıl kim öldürdü dedi. Kulaklarına inanamıyor gibiydi. Siz öldürdünüz Rodion Romanovich. Fısıldayarak ve inanç dolu bir sesle ekledi. Siz öldürdünüz. Raskolnikov yerinden fırladı. Birkaç saniye ayakta durdu. Sonra hiçbir şey söylemeden yeniden oturdu. Bütün yüzü hafif hafif seyirmeye başlamıştı. Porfiri Petrovic özenli bir ilgiyle dudaklarınız yine titremeye başladı dedi. Bir süre sustu sonra sanırım beni yanlış anladınız Rodion Romanovic dedi. Onun için bu kadar şaşırdınız. Ben buraya bilhassa her şeyi söylemek ve işi artık açıklığa kavuşturmak için geldim. Ben öldürmedim diye mırıldandı Raskolnikov. Suçüstü yakalanmış çocuklar gibiydi. Hayır Rodion Romanovic. Siz öldürdünüz, başkası değil, dedi. Sesi sert ve inançlıydı. İkisi de sustular. Şaşılacak kadar uzun süren bir suskunluk oldu. Tam 10 dakika ikisi de ağzını açmadı. Raskolnikov dirseklerini masaya dayamış, parmaklarını saçlarına daldırmıştı. Porfiri Petrovic sakin oturuyor ve bekliyordu. Raskolnikov birden Porfiri Petrovic'i aşağılayıcı bakışlarla süzerek "Yine şu eski numaralarınıza başladınız değil mi Porfiri Petrovic?" dedi. Yine şu bilinen yöntemleriniz. Nasıl da bıkmıyorsunuz bunlardan? Ne yönteminden söz ediyorsun siz kuzum? Yöntemlerden bana ne şu anda? Yanımızda tanıklar olsaydı hadi neyse. Şurada baş başa vermiş söyleşiyoruz. Buraya sizi bir tavşan gibi kovalaya kovalaya gelmediğimi kendiniz de görüyorsunuz. İtiraf edip etmemeniz umurumda bile değil şu anda. Sizin itirafınız olmasa da ben bir inanca varmış bulunuyorum. Raskolnikov sinirli bir sesle "Madem öyle buraya niçin geldiniz?" diye sordu. "Ve size eski bir sorumu tekrarlıyorum. Eğer suçlu olduğuma inanıyorsanız niçin yakalayıp hapse atmıyorsunuz beni?" "İşte soru diye buna derim. Madde madde cevap veriyorum ben de. Birincisi sizi şıp diye alıp hapse atmak hiç işime gelmiyor." "Nasıl işinize gelmiyor? Suçlu olduğuma inanıyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Ben inanmışım ne çıkar? Bütün bunlar şimdilik yalnızca benim kuruntularım. Hem ne diye hapse atayım ki sizi? Huzura kavuşmanız için mi? Hapsedilmeyi bu kadar istediğinize göre bunun böyle olacağını siz de biliyorsunuz demektir. Diyelim yalanınızı açığa çıkarmak için şu esnaf kılıklı adamı getirdim. Ya siz ona sarhoş musun nesin, beni seninle gören var mı? Hem ben seni sarhoşun biri sanmıştım ki gerçekten de sarhoştun sen o gün derseniz ne yapacağım ben? Üstelik sizin sözleriniz onunkinden daha gerçeğe uygun olacak. Çünkü onun bütün sözleri bir psikolojiye dayanıyor olacak. Hem öyle bir psikoloji ki herifin suratına bile uygun değil. Sizin sözleriniz ise can alıcı bir noktaya değiniyor olacak. Çünkü rezil herif gece gündüz kafayı çekiyor ve bu durumunu da herkes biliyor. Hem size birkaç kez içtenlikle söylediğim gibi şu iki uçlu psikolojinin ikinci ucu gerçeğe daha çok yaslanıyor. Bu da bir yana, elimde size karşı en küçük bir delil yok. Gerçi ben sizi yine de hapse attıracağım. Hatta hiç de insancı olmamakla birlikte size her şeyi önceden açıklamak için geldim buraya. Ama buna rağmen size açıkça diyorum ki bu da insanca değil. Sizi hapse atmak hiç mi hiç işime gelmiyor. Buraya gelişimin ikinci nedeni ise, Raskolnikov tıkanırcasına, evet ikinci nedeni dedi. Hala soluk soluğu aydı. Daha önce de söylediğim gibi kendimi size açıklamada bulunmak zorunda duyuyorum. Beni bir canavar bilmenizi istemiyorum. Bu da bir yana, ister inanın ister inanmayın, size karşı sempati duyuyorum. Buraya gelişimin üçüncü nedeni de bu son noktadan kaynaklanıyor. Açık, dolambaçsız bir öneride bulunmak istiyorum size. Suçunuzu itiraf edin. Bu sizin için sayısız yararlar sağlayacaktır. Tabii benim için de. Çünkü omuzlarımdan bir yük kalkmış olacak. Ne dersiniz? Kendi yönümden açıkça koyabildim mi durumu ortaya? Raskolnikov bir dakika kadar düşündü. Dinleyin Porfiri Petrovic. Demin kendiniz ortada bir psikolojiden başka bir şey bulunmadığını söylüyordunuz. Oysa şimdi işi getirip matematik kesinliğe dayadınız. Ya şu anda da yanılıyorsanız? Hayır Rodion Romanovic, yanılmıyorum. Elimde küçük, minnacık bir ipucu var. Ta o zaman bulmuştum bunu. Tanrı'nın gönderdiği bir ipucu bu. Neymiş bu ipucu? Bunun ne olduğunu söylemeyeceğim Rodion Romanovic. Hem artık işi daha fazla geciktirmeye de hakkım yok. Sizi hapse atacağım. Artık iş size kalmış. Benim için şu anda hepsi bir. Dolayısıyla bütün bunları sizin iyiliğinizi istediğim için söyledim. Yemin ederim böylesi daha iyi olacak Rodion Romanovic. Raskolnikov öfkeyle gülümsedi. Bu iş artık gülünç olmaktan çıktı ve bayağılığa dönüşmeye başladı. Ben suçlu olsam bile, ki hiç de böyle bir şey söylediğim yok, ne diye gelip size itirafta bulunayım ki? Demin hapishanede huzura kavuşacağımı söyleyen sizdiniz. Rodion Romanovic, sözlüklere fazla inanmayın. Belki de huzur falan bulmayacaksınız orada. Bu yalnızca bir teoridir. Üstelik de benim bir teorim. Ben kim, sizin için otorite olmak kim? Belki de şu anda sizden bir şeyler gizliyorumdur. Oturup size her şeyi söyleyecek değilim herhalde. Bu bir. İkincisi, itiraf etmenizin size ne gibi yararlar sağlayacağını, böyle yaparsanız cezanızdan nasıl bir indirim yapılacağını biliyor musunuz? Yalnızca şunu düşünün yeter. Nasıl bir anda ortaya çıkıyorsunuz? Bir başkasının cinayeti üzerine aldığı ve her şeyi karmakarışık ettiği bir anda. Ben de size yemin ederim, orada işleri öyle bir sarpa sardıracağım, öyle bir şekle sokacağım ki itirafınız iyice beklenmedik bir şey olacak. Şu psikolojilerin falan hiç sözü edilmeyecek. Sizden en ufak bir şekilde kuşkulanılmamasını sağlayacağım. Böylece siz cinayeti bir bilinç kararması sonucu işlemiş olacaksınız. Ki işin doğrusu da budur. Ben namuslu bir insanım Rodion Romanovic. Verdiğim sözü tutarım. Raskolnikov üzüntüyle başını önüne eğmiş susuyordu. Uzun süre böylece düşündükten sonra yeniden gülümsedi. Sevecen ama acılı bir gülümsemeydi bu. Yok, istemez dedi. Artık Porfiri'den hiçbir şey gizlemiyor gibiydi. Değmez. Yapacağınız indirime de hiç mi hiç ihtiyacım yok. Porfiri heyecanla, işte ben de bundan korkuyordum dedi. Yapacağımız indirimi kabul etmeyeceğinizden korkuyordum. Raskolnikov'un acı dolu bakışları etkileyiciydi. Porfiri sözlerini sürdürdü. Hayatı küçümsemeyin. Önünüzde daha upuzun bir hayat var. Nasıl ihtiyacınız olmazmış ceza indirimine, nasıl? Hem sabırsız adamsınız siz böyle. Önümde daha upuzun ne var? Hayat, hayat. Yoksa kendinizi her şeyi bilen bir peygamber mi sanıyorsunuz? Belki de Tanrı bekliyordur sizi orada. Hem bu tutsaklık ömrünüz boyunca sürecek değil ya. Raskolnikov, öyle ya, indirim vardı dedi gülümseyerek. Yoksa burjuva utancı duymaktan mı korkuyorsunuz? Kim bilir, belki de korkuyorsunuzdur da daha kendiniz bile bunun farkında değilsiniz. Çünkü gençsiniz. Suçunu itiraf etmekten korkmak ya da utanmak hiç de size göre bir şey değil. Raskolnikov konuşmak bile istemiyormuş gibi bir küçümseme ve tiksintiyle "tükürmüşüm" diye fısıldadı. Bir yerlere gitmek istiyormuş gibi doğrulup kalkacak oldu, vazgeçti, umutsuzlukla yeniden oturdu. "Ne demek tükürmüşüm? İnancınız kalmamış sizin. Size kabaca dalkavukluk ettiğimi mi sanıyorsunuz? Kendinizi çok mu görgülü, bilgili, her şeyi anlayan biri sanıyorsunuz? Bir teori uydurmuşsunuz ama bunun hiçbir orijinal yanı olmadığı ortaya çıkınca da utanıyorsunuz. Evet, bunun alçakça bir teori olduğu ortaya çıktı, bu doğru. Ama siz umutsuz bir alçak değilsiniz. Hayır, hiç de böyle bir alçak değilsiniz siz. Hiç değilse kendinizi uzun boylu aldatmadınız ve işi çabucak sonuca götürüp bir çırpıda bitiriverdiniz. Sizi kimlere benzetiyorum biliyor musunuz? Etleri dilim dilim doğranırken cellatlarına gülümseyerek bakan insanlara. Yeter ki inanacakları bir şey, bir tanrı bulmuş olsunlar. Gıkları çıkmaz böylelerinin. Siz de bulun tanrınızı ve siz de yaşayın. Bir kez hava değiştirmeye ihtiyacınız var. Hem de ta ne zamandır. Öte yandan çile çekmek de iyi bir şeydir. Siz de çekin çilenizi. Çile çekmek isterken Mikolka belki de yerinde bir şey yapıyordur. Tanrı'ya inanmadığınızı biliyorum. Ama her şeyi kılı kırk yararcasına didiklemekten de vazgeçin. Hiçbir şey düşünmeden kendinizi olduğu gibi yaşamın akışına bırakın. Hiç kaygılanmayın. Kendinizi kıyıda ve ayakta bulacaksınız. Hangi kıyıda? Bunu ben bilmem. Bilemem. Ben yalnız sizin daha uzun zaman yaşayacağınıza inanıyorum. Biliyorum, siz şimdi benim için vaaz veriyor diye düşünüyorsunuz ama ileride bir gün belki de bu sözlerimi hatırlar ve onlardan yararlanırsınız. Benim de bunları söylemekten amacım bu zaten. Yine iyi ki yalnız şu koca karıyı öldürdünüz. Ya başka bir teori geliştirmiş olsaydınız da bundan 100 milyon kez daha çirkin bir iş yapmış olsaydınız? Belki de bunun için Tanrı'ya şükretmemiz gerek. Hem ne biliyorsunuz, belki de Tanrı sizi bir şeyler için koruyup kollamaktadır. Kendinizi toparlayın ve biraz daha az korkun. Yoksa atacağınız yüce adım mı sizi korkutuyor? Hayır, bu işte korkmak ayıp olur. Madem ki bu yolda bir adım attınız, öyleyse dayanmanız, metin olmanız gerek. Ortada bir adalet olduğuna göre, adaletin gerektirdiği şeyi yerine getirin. Biliyorum inançsızsınız ama size yemin ederim, hayat buna katlanılacaktır. Daha sonra kendiniz de bunu seveceksiniz. Şimdilik size yalnızca hava gerek. Hava, hava. Raskolnikov ürperdiğini duydu.
Bağırarak, "Kimsiniz siz?" dedi. "Kendinizi peygamber mi sanıyorsunuz? Böyle yükseklerden konuşuyor, peygamberlik taslayıp bilgece öğütler veriyorsunuz. Ben mi kimim? İşi bitmiş bir adam o kadar. Başkaca hiçbir şey değil. Belki duygulu ve acıması olan, belki biraz bir şeyler bilen ama kesinlikle işi bitmiş bir adam. Size gelince sizin durumunuz bambaşka. Tanrı size bir hayat hazırladı. Kim bilir, belki bir gün bütün bunlar bir sis gibi dağılıp gidecek, hiç olmamış şeylere dönüşecektir. Bir başka sınıftan insanlar arasında bulunacağınız konusuna gelince, ne var bunda? Siz bu yüreğinizle konforsuzluktan mı yakınacaksınız? Uzun süre sizi kimsenin görmeyecek olmasının da önemi yok. İş zamanda değil, sizin kendinizdedir. Bir güneş olun, herkes sizi görsün. Güneşin her şeyden önce güneş olması gerekir. Yine niçin gülüyorsunuz? Bahse girerim, size yaltaklandığımı düşünüyorsunuzdur. Kim bilir, belki de gerçekten yaltaklanıyorumdur. Siz bana yalnız söz üzerine inanmayın, Rodion Romanoviç. Hatta hiç inanmayın. Huyum bu benim, kabul ediyorum. Yalnız bir şey ekleyeceğim. Ne kadar alçak ya da ne kadar dürüst bir insan olduğuma sanırım kendiniz karar verebilirsiniz. Beni ne zaman tutuklayacaksınız? Size 1,5 hatta bilemediğiniz 2 gün daha süre tanıyabilirim. İyice düşünün canım kardeşim. Tanrı'ya dua edin. Sizin yararınız olacak. Yemin ederim sizin yararınız olacak. Raskolnikov dudaklarında garip bir gülümsemeyle, "Ya kaçarsam?" dedi.
"Hayır, kaçmazsınız. Bir mujik kaçar. Yabancı bir ideolojinin uşağı olan son moda ihtilalci kaçar. Ama siz kaçmazsınız. Çünkü böylelerinin herhangi bir şeye ne isterseniz ömürleri boyunca inanmaları için parmağınızın ucunu göstermeniz yeter. Sizse kendi teorinize artık inanmıyorsunuz. Nereye kaçacaksınız, neye dayanacaksınız? Kaçaklık ne demektir biliyor musunuz? İğrenç ve zor bir hayattır bu. Sizse her şeyden önce
belirli bir düzene dayanan bir hayata ve buna uygun bir havaya gereksinim duyuyorsunuz. Bu havayı kaçaklıkta mı bulacaksınız? Kaçsanız bile kendiliğinizden döner gelirsiniz. Siz bizsiz yapamazsınız. Oysa sizi içeri atacak olursam, bir bilemediniz iki, hadi diyelim 3 ay sonra benim sözlerimi hatırlayacak ve kendiniz için de hiç beklenmedik bir anda gelip itirafta bulunacaksınız. İtirafta bulunacağınızı 1 saat öncesine kadar kendiniz bile bilmeyeceksiniz. Hatta ben sizin çile çekmek isteyeceğinizden bile eminim. Siz şimdi benim bu sözlerime inanmıyorsunuz ama dediğime geleceksiniz. Çünkü Rodion Romanovich, çile yüce bir şeydir. Siz benim şişman oluşuma bakmayın. Hani hiç gerekmedi de ama biliyorum ki gülmeyin bu sözüme. Çile çekmenin de düşünsel bir özü var. Mikolka haklı. Hayır Rodion Romanovich, siz kaçmazsınız. Raskolnikov yerinden kalkıp kasketini aldı. Porfiri Petrovich de kalktı. Dolaşmaya mı çıkıyorsunuz güzel bir akşam? Tabii fırtına kopmazsa. Ama belki de fırtına iyi gelir. Serinler hava. Porfiri de şapkasını aldı. Raskolnikov sertçe, Porfiri Petrovich dedi. Sakın bugün size itirafta bulunduğumu düşünmeyin. Çok tuhaf bir adamsınız ve sizi sırf merakımdan dinledim. Ve size hiçbir iltifatta bulunmadım, bunu unutmayın. Biliyorum, biliyorum, hiç unutur muyum? Şuna bak hele, nasıl da titriyor. Hiç kaygılanmayın ciğerparem. Buyurduğunuz gibi davranacağım. Dolaşın bakalım biraz. Yalnız fazla uzaklaşayım demeyin. Sesini alçattı. Ne olur ne olmaz. Sizden küçük bir ricada daha bulunacağım. Fazlaca nazik ama önemli bir rica. Eğer hani ne olur ne olmaz, gerçi ben buna inanmıyor ve sizi böyle bir şeye yatkın görmüyorum. Ama şu 40-50 saat içinde hani ne olur ne olmaz, işi bir başka türlü yani şöyle fantastik bir biçimde bitirmek demek istediğim çirkin bir ihtimal. Beni bağışlayın ama canınıza kıymak gibi bir isteğe kapılacak olursanız bana küçücük bir pusula bırakmayı unutmayın. 2 satırcıkla, yalnızca 2 satırcık, şu taşın yerini bildiriverin. Böylesi daha soyluca bir davranış olur. Hadi, şimdilik hoşça kalın. İyi düşünceler, iyi girişimler. Porfiri sanki sırtı kamburlaşmış ve Raskolnikov'a bakmaktan kaçınıyormuş gibi çıktı. Raskolnikov pencereye doğru gitti ve Porfiri'nin sokağa çıkıp uzaklaşması için gerekli süreyi hesaplayarak sinirli bir sabırsızlıkla bekledi. Sonra kendisi de hızla odasından çıktı. 33. bölümün sonu.